Ayrım 45, sayfa 466. Cep telefonumu kaybettim. İlginç. Chaplin, satıcının soğuk tavrına fazla takılmadan son faturayı bankonun üstüne koydu. Telesekreter servisine ulaşmak için ne yapmam gerektiğini de hatırlamıyorum. Adam cevap vermeden baş parmağı ve işaret parmağıyla çenesini tutarak faturayı aldı. Tüm ihtişamıyla bir uzmanı oynuyordu. Bu GSM operatörüyle çok basit. Kendi numaranızı arıyorsunuz, mesaj çıktığında şifrenizi giriyor ve yıldız tuşuna basıyorsunuz. Bunu düşünmesi gerekirdi. Şifresini bilmiyordu. Çok iyi dedi donuk bir sesle. Başka bir telefonu almak istiyorum. Yeni bir hatla. Satıcı birçok telefon modelinin bulunduğu camekana yönelmek yerine bilgisayara Chaplin'in eski numarasını girdi. Neden yeni bir hat? Hattınız hala kullanımda ve... Chaplin faturayı aldı ve cebine koydu. Nono'nun kıyafetlerini giymişti. %50 Ralph Lauren, %50 Armani. Hepsinin üstüne de hafif hareli lacivert bir kaban. Benim hattımı unutun. Yeni bir cep telefonu almak istiyorum, yeni bir numarayla. Bu size Tuzlu'ya mal olur. Bu beni ilgilendirir. Adam kınayan bir tavırla yabancı bir dilde konuşmaya başladı. Monoblok, 4 band, megapiksel, bluetooth, messenger. Bu sözcük dağarcığı karşısında Chaplin onun yerinde olabilecek herhangi bir gibi davrandı. Görünümüne bakarak azami basitlikte bir model seçti. Bunu alıyorum. Sizin yerinizde olsam ben bu, tamam mı? Satıcı bıkkınlıkla soludu. Sanki bütün müşteriler aynı der gibi bir tavır takınmıştı. Ne kadar? 200 avro. Ama eğer onu alıyorsanız... Chaplin bankonun üstüne 500 avroluk bir banknot bıraktı. Herif suratını buruşturarak banknotu aldı ve paranın üstünü iade etti. 10 dakika kadar abone sözleşmesini doldurmakla geçti. Yalan söylemesi için hiçbir sebep yoktu. Sözleşmeyi adıyla imzaladı ve adres olarak da Roket Sokağı 188 numarayı verdi. Şarjı dolu mu diye sordu telefon kutusunu göstererek. Hemen kullanmak istiyordum. Diğeri gizemli bir gülümseme takındı. Birkaç harekette telefonu kutusundan çıkardı, kapağını söktü, bataryayı sonra da sim kartı yerleştirdi. Eğer fotoğraf çekmek isterseniz dedi telefonu uzatırken, bir SDHC mikro hafıza kartı takmanız gerekir. Sadece telefon olarak kullanmak istiyorum, anlıyor musunuz? Sorun değil ama akşam yeniden şarja takmayı unutmayın. Chaplin telefonu cebine koydu. Faturalarımda diye devam etti, konuşmaların ayrıntılı dökümünü göremiyorum. Kimse göremez. Hepsine internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Nasıl bir yöntem izlemem gerekiyor? Küçümseyen bakışların yerini kuşku aldı. Satış görevlisi bu kaçık herifin nereden çıktığını düşünüyordu. Abone numaranızı siteye girmeniz yeterli. Sonra gelen ve giden tüm çağrıların listesini görebilirsiniz. İkinci numaranız için diğer sözleşmenizdeki bilgilerle aynı işlemi yapacaksınız. Yeni numaramı mı kastediyorsunuz? Hayır, faturanızda başka bir numara olur. Bu kez Chaplin faturayı yerinden çıkardı ve bankonun üstüne koydu. Nerede yazıyor? Burada dedi adam işaret parmağıyla göstererek. Chaplin faturayı alıp baktı. Anlamıyordu. Burada yazılı bir numara yok. Çünkü numaranızın gizlenmesini istemişsiniz. Bir saniye bekleyin. Adam faturayı aldı ve bilgisayarın başına gitti. Bu mağazada güçlü bir büyük birader havası vardı. Bu sıradan satıcı bile insanların hayatlarını görebilir, onları deşifre edebilirdi. Bununla birlikte bu kez beceremedi. Üzgünüm. Bu numarayla ilgili herhangi bir şeye ulaşamıyorum. Sanırım her türlü bilgiyi, coğrafi konumlandırmayı yasaklayan opsiyonlar tercih etmişsiniz. Ayrıca bu numarayla ilgili olarak fatura talebinde de bulunmamışsınız. Laf dokundurmak için başını kaldırdı. Sizin hat, Knox Kalesi'nden farksız. Chaplin cevap vermedi. Bu numaranın ne denli önemli olduğunu anlamıştı. Bu hat onun aradığı sırları içeren hattı. Tabii ya dedi alnına vurarak. Bu sözleşmeyi tamamen unutmuşum. İnternette bu hattın izini bulabilir miyim? Yani geçmişteki iletilerimi, konuşmalarımı inceleyebilir miyim? Sorun yok. Yeter ki şifrenizi hatırlayın. Göz kırptı. Ve son faturanızı ödemiş olun. Chaplin arkasına bakmadan kapıdan çıktı. Atölyesine dönmek için acele ediyordu. İnternete girmek için. Kendi sırrının şifresini çözmek için. Leon Blum meydanında bir gazete bayinin önünde durdu. Gazetelerin birinci sayfalarında ne Montalembert sokağındaki çatışmadan ne de Villa Corto katliamından söz ediliyordu. Daha da şaşırtıcı olanı ise Hotel Dio'dan kaçışıyla ilgili tek satır bile olmamasıydı. Gazetelere resmi basılmamıştı. Ne arama bülteni ne de tanık celbi çıkartılmıştı. Polisler neyin beşindeydi? Bu tamamen gizlilik içinde çalışmak için bir strateji miydi? Yoksa firari bir deli nedeniyle Paris'te paniğe sebep olmak istemiyorlar mıydı? Bu taktiğin altında bir tuzak gizliydi. Ama yine de kendini daha özgür, daha hafif hissediyordu. Le Figaro, Le Monde, Le Parisien aldı. Karnının acıkmış olduğunu fark etti. Sandviç. Roket sokağında tırmanırken arınmış tepelere sağaltıcı bir yükseltiye ulaşırmış gibi hissediyordu kendini. Yeni gerçekler onu yukarıda bekliyordu. Dünyanın doğuşu. Başlangıçta kaos vardı. Ne tanrılar, ne dünya, ne de insanlar. Bu mağmadan ilk tanrılar doğmuştu. Gece, Nix, karanlık Erebos, Nix gökü, Uranus'u ve toprağı, Gaia'yı doğurdu. Sonra bu iki tanrı birleşti ve Gaia bir sürü çocuk, 12 titan doğurdu. Çocuklardan birinin gücünü elinden almasından korkan Uranus, çocukları yanında toprağın bağrında tutması için Gaia'yı zorladı. Titanların en genci olan Kronos, annesinin yardımıyla kurtulmayı başardı ve babasının hayalarını kesti. Kız kardeşi Rhea ile birleşti ve ilk altı Olimposlu'nun doğumuna sebep oldu. Bu Olimposlulardan Zeus, babasını alt ederek egemenliğini elinden aldı. Anais fotokopisini çektirdiği metinde paragrafın altını çizdi. Hapishanenin kütüphanesinde pembe romanların ve hukuk kitaplarının arasında bir Yunan mitoloji sözlüğü bulmuştu. Neredeyse boş olan okuma salonuna oturmuştu. Etraf sakindi ve hücresinden çok daha iyi ısıtılmıştı. Hatta avluyu bile görüyordu. Hücre pencerelerinden düşen artıkları kapmaya çalışan parlak tüylü semiz kargaların dolaştığı ağaçlıksız bir çimenlikti. Anais metni bir daha okudu. Hugo Esfernet'i öldüren katilin ilham aldığı mitolojik sahneyi bulduğundan emindi. Yunan mitolojisinde başka iğdiç edilme örnekleriyle de karşılaşmıştı. Ama İena Köprüsü'ndeki ritüel Uranos cinayetiyle örtüşüyordu. Efsanenin belirgin öğelerine riayet edilmişti. Kronos taştan bir tırpan kullanmıştı. Katil de çakmak taşından bir balta. Tanrı'nın cinsel organı denize atılmıştı. Katil ise uğursuz ganimetini Paris'te deniz yerine geçen Sen Nehri'ne. Şimdilik Anais bu üç mit arasında sadece tek bir ortak nokta görüyordu. Her efsane bir baba-oğul ilişkisine ve özellikle de sorunlu bir oğula göndermede bulunuyordu. Minotaurus bir yaratık olduğu için Minos tarafından hapsedilmişti. Ikaros güneşe çok yaklaşarak kendi beceriksizliği sebebiyle ölmüştü. Kronos bir baba katiliydi. Evrenin hakimiyetini ele geçirmek için öz babasını kesmiş ve öldürmüştü. Bu katil hakkında doğru bir kanı mıydı? Olimpos katili kötü bir evlat mıydı? Ya da tam tersine öfkeli bir baba. Başını kaldırdı, iki başı boş kedi kargaların şölenine katılmıştı. Daha ötede helikopter inişini engellemek için havaya gerilmiş güvenlik kabloları ve üzerinden keskin jiletler bulunan dikenli teller göze çarpıyordu. Anais yeniden okumaya daldı. Bu kurucu tanrılar Olimposlarla hiçbir ilgisi olmayan başka bir dünyaya aitti. Burada söz konusu olan kuşak tanrılardı. İlkel, kaba, kör, doğanın ilkel güçlerini temsil eden denetlenemez canavarsı tanrılar, devler, kaykloplar, yüz kollu yaratıklar. Bu durumda cinayetin ilkel zamanlarla örtüşen bir başka yanı daha vardı. Maktulün boyu. Hugo Esfernet sembolik olarak devler, titanlar, yaratıklar dünyasına aitti. Anais katilin onu bu sebepten dolayı seçtiğinden emindi. Kurbanı çok uzun boylu, standartların dışında olmalıydı. İlk tanrılar çağındaydı. Kaosun ve karışıklığın çağı. Zaten bu cinayeti başka cinayetler izlemişti. Tıpkı titanları izleyen Olimposlular gibi. Ayağa kalktı ve kitap raflarında ilk sanat hakkında eserler aramaya başladı. Burada kitaplar yıpranmış, eskimiş, pislenmişti. Sıkıntıya, aylaklığa ve umutsuzluğa karşı silah olarak kullanıldıklarını hissediyordu. Etnik masklarla ilgili bir antoloji buldu. Rafların arasında durdu ve kitabın sayfalarını karıştırdı. Bu fotoğraflara göre katilin maskesi daha ziyade Afrika veya Eskimo sanatı masklarına benziyordu. Bu ayrıntı önemliydi. Olimpos katili bir gösteriş sergilemiyordu. Öldürdüğünde tanrıların, ruhların, atalara ait inançların mekanında ve zamanındaydı. Onun gözünde tüm bunlar gerçekti. Bir gardiyan geldi. Öğle yemeği zamanıydı. Diğerlerinin yanına aşağı inecek olması Anais'in yüreğini daralttı. Dünden beri kendini tehdit altında hissediyordu. Hiçbir zaman bir polis hapishanede iyi karşılanmazdı. Anais başka bir şeyden daha korkuyordu. Aynı zamanda hem belirgin hem muğlak olan bir tehlikeden, ölümcül bir tehlikeden. Kitapları arabaya bıraktı ve gardiyanın peşine takıldı. Metis'i düşünüyordu. Kanunları ihlal ederek mevcut düzeni lehine kullanan, güçlü, görünmez, her taşın altından çıkan bir grup. Kurt ve meyve bir arada. Bu adamlar bir cezaevinde harekete geçebilecek kadar güçlü olabilir miydi? Susturmak amacıyla onu ortadan kaldırabilecek kadar. Ama tam olarak ne biliyordu ki? Ne bakımdan bir tehlike yaratıyordu? Yine internet. Ev numarasıyla başladı. Yaptığı çağrıların ayrıntılı dökümünü görmek için abone numarasını girmek yeterli olmuştu. Son haftalarda yaptığı çağrıdan çok daha fazla çağrı almıştı. Cep telefonunu aldı, numarasını gizledi ve rastgele birkaç numarayı aradı. Telesekreterler. Cevap verdiklerinde telefonu kapatıyordu. Her seferinde cevap veren kadınlardı. Bu numara kesinlikle kadın avcısı Nono'ya aitti. Diğer numaraya geçti, gizli olanına. Sözleşmedeki numara sayesinde yaptıkları görüşmelerin aynısını elde etmekte güçlük çekmedi. Nono bu numarayı nadiren kullanıyordu. 4 ay içinde sadece birkaç numara yaramıştı. Buna karşılık Ağustos'ta başlayıp Aralık ayına doğru azalmaya başlayan çok sayıda çağrı almıştı. Cep telefonunu aldı ve rakamları tuşladı. Alo? İlk çalışın ardından güçlü ve saldırgan bir ses cevap verdi. Bu kez bir şeyler öğrenmek için konuşması gerekiyordu. Ben Chaplain. Kim? Nono. Nono mu? İbni herif. Neredesin orospu çocuğu? Kakinsin. Tipnot. Kakinsin. Orospu çocuğu anlamında boşnakça sözlük. Aksanı Slav aksanı gibiydi. Cevap vermeden telefonu kapattı. Başka bir numarayı aradı. Kulağında yine bir öfkeli ses yankılandı. Alo, benim Nono. Bu ne pişkinlik, piç herif. Yine tiz bir ses, yine aksan. Bu kez genel mahalle tınıları taşıyan Afrika kökenli bir ses. Sana haber vermedim diye aklına gelen ilk şeyi söyledi. Benim ortalardan yok olmam gerekti. Benim paramla mı, benimle kafa mı buluyorsun? Ben hepsini geri vereceğim. Adam bir kahkaha patlattı. Uğradığım kayıpla birlikte ahbap. Ancak buna fazla güvenme. Önce senin taşaklarını keseceğiz ve... Chaplin telefonu kapattı. Torbacı profili gittikçe kesinlik kazanıyordu. Hasılatla birlikte ortadan kaybolmuş bir torbacı. Kendinden geçmiş gibi başka numaraları da aradı. Asla birkaç kelimeden fazla konuşmuyordu. Ahizeden öfke dumanları çıkıyordu. Kendi sesi bile ona kökenini belirtiyormuş gibi geliyordu. Neredeyse her şiveden insanla konuşmuştu. Asyalılar, Mağribiler, Afrikalılar, Slavlar. Bazen onunla tamamen farklı bir dilde konuştukları da oluyordu. Onları anlamıyordu ama ses tonları gayet açıktı. Nono, Paris'teki bütün yabancılara borçluydu. Sanki yeterince düşmanı yokmuş gibi bir de karşısına bu yabancılar lejyonu çıkmıştı. Cep telefonunun bataryası tamamen bitmişti. Yapması gereken bir telefon görüşmesi daha kalmıştı. Sabit hattını kullanmaya karar verdi. Yine gizli bir numaraydı. Bilgisayarını aldı ve yatağın üstüne oturdu. Sabit telefonu aldı ve listedeki son rakamı tuşladı. Telefondaki aksan Sırp aksanı ya da ona benzer bir aksan çağrıştırıyordu. Ama ses daha sakindi. Chaplin kendini tanıttı. Adam hafifçe güldü. Yusuf senin yeniden ortaya çıkacağından emindi. Yusuf mi? Ona senin döndüğünü söyleyeceğim. Buna memnun olacaktır. Chaplin daha fazla bir şey öğrenebilmek için adamı kışkırtmaya karar verdi. Onu görmek istediğimden emin değilim. Senin kafan mı iyi salak herif diye alaylı alaylı güldü muhatabı. Bizim mangızlarla sırra kadem bastın Götveren. Herif neşeli bir ses tonuyla konuşuyordu. Bu neşeli öfke diğer sövgü sözcüklerinden çok daha kötüydü. Chaplin yanlış odanın kapısını çalmıştı. Gerçek cehennem sonraki aşama olacaktı. Yusuf. Bu akşam saat 20'de gel. Nereye? Dikkatli olun onu. Daha fazla şaka kaldıracak halimiz yok. Bir şeyler daha öğrenmek için adamı biraz daha kışkırttı. Bende sizin paranız yok. Hadi. Bizim parayla ilişkimiz yok. Malı iade et sonrasına bakarız. Chaplin telefonu kapattı ve kendini yatağa bıraktı. Cam tavanı taşıyan çelik strüktüre baktı. Artık hiç kuşkusu yoktu. O bir torbacıydı. Mal, uyuşturucu veya başka şey. Tavandaki metal kafes sanki onun karmaşık yazgısını simgeliyordu. Asla buradan çıkamayacaktı. Kimliklerinin labirenti onu öldürecekti. Bana anlatmak ister misiniz? Hayır. Neden? Tüm nefesimi bu konuyu anlatırken tükettim. Gezici muayene ve tedavi birimi GMTB'nin psikiyatrı, Anais'in kollarındaki kabuk bağlamaya bağlamış yaraları sessizce inceliyordu. Genç yaşına rağmen doktor bunları kuşkusuz başkalarında da görmüştü. Hapishanede bedeninin kendini ifade etmek için son yer olduğunu anlamak için Sigmund Freud olmaya gerek yoktu. Eğer bu şekilde devam ederseniz tüm kanınızı tüketeceksiniz. Teşekkürler doktor. Buraya biraz güç toplamaya gelmiştim. Kadın doktor gülümsemedi. Oturun. Anais söylenenini yaptı. Oturdu ve kadına baktı. Anais'ten biraz daha yaşlıydı. Sarışındı ve güreç yüzlüydü. Her kadının zor geçmişini yüzünde taşıdığı bu kapalı dünyada beklenmedik dinginlikte yüz hatları vardı. Parlak gözler, çıkık elmacık kemikleri, zarif bir burun, ince bir beden. Enerjinin ve şefkatin el ele verdiği kalın kaşlar. Tüm erkeklerin yüreğini hoplatacak kadar küçük bir ağız. Anais aptalca bir fikre, maço bir fikre kapıldı. Bu kadar bir güzel bir kadının böyle boktan bir cezaevinde ne işi vardı? Bir manken ya da artist olabilirdi. Biraz gecikmeyle de olsa bu düşüncesinin saçmalığını fark etti. Benimle görüşmeyi siz talep ettiniz. Benimle ne konuşmak istiyordunuz? Anais cevap vermedi. İki kadın küçük bir ofisteydiler. Ofisin soldaki cam duvarı GMTB'nin bekleme salonuna bakıyordu. Diğer taraf oldukça kalabalıktı. Karınlarını, başlarını veya kollarını tutarak zırlayan, inleyen, şikayet eden, eşofmanlı, taytlı, üzerlerine kalın kazak giymiş kadın mahkumlar. Gerçek bir pazar yeri. Sizi dinliyorum diye üsteledi psikiyatr. Ne istiyorsunuz? Öğle yemeğinden sonra Anais kütüphaneye dönmek istemiş ama izin alamamıştı. İzin koparabildiği tek şey bir telefon görüşmesi olmuştu. Soline'yi aramış ama karşısına Tere Sekreter çıkmıştı. Hücresinin yolunu tutmuş, kütüphaneden aldığı Albertin Sarrazin'in kitaplarının kapağını açacak gücü bile bulamamıştı. Bunun üzerine aklına umutsuz bir fikir gelmişti. Psikiyatrı görmek. Hemen ikna etmişti. Kollarını göstermiş ve anında bir randevu koparmıştı. "Ben polisim," diye söze başladı. "Bunu size söylemiş olmaları gerekir. Dosyanızı okudum. Biraz karmaşık bir soruşturmanın içinde buldum kendimi. Mevkimi aşan bir durum. Bir asayiş şube polisi için buradaki ortamın korkunç olması dışında bazı kaygılarınız mı var? Korkuyorum. Neden? Bilmiyorum. Tehlike altında olduğumu hissediyorum. Anlaşılmaz, içinden çıkılmaz bir tehlike. Bu duvarlar arasında bu çok normal." Anais başıyla sallayarak onunla aynı fikirde olduğunu belirtti ama cevap veremedi. Şimdi nefes almakta zorluk çekiyordu. Korkularını yüksek sesle dile getirmek gerçekliklerini arttırıyordu. "Uykunuz nasıl?" diye devam etti psikiyatr. "Sanırım henüz uyumadım. Size bir sakinleştirici vereceğim." Kadın ayağa kalktı ve onun arkasını döndü. Anais zincirleri olmadığını ve çevrede bir gardiyan bulunmadığını fark etti. Anlaşılan psikiyatr istememişti. Bir an bir şeyler deneyebileceğini düşündü. Ne? Saçmalıyordu. Psikiyatr döndü. Elinde bir hap ile su dolu metal bir bardak vardı. Güzelliği ve kırılganlığı Anais'in kendini güvende hissetmesini sağlıyordu. Bir müttefik. O halde ondan bir talepte bulunabilir miydi? İçeri bir şey sokmasını isteyebilir miydi? Bir cep telefonu, bir sim kart, bir silah. Saçmalıyordu. Teşekkür ederim. Hileye başvurmadan hapı yuttu. Artık mücadele edecek gücü yoktu. Sol tarafa yeniden bir göz attı. Topallayan mahkumlar hala oradaydı. Şekilsiz silüetler, insan yüzüne sahip kirli çamaşır torbaları. Ters işleyen, içten kokmaya başlayan o hastalıklı iç organları, çürümüş mekanizmaları düşününce midesi bulandı. Bu insanların var olmadığı bir gelecek düşündü. Yavaş yavaş hiç yaşanmamış bir geçmişe dönüşen bir gelecek. Hapishane işte buydu. Asla bildirme kipine dönüşmeyen bir şart kipi. Onun yerine kötü meyve suyu, hınç, acı, kronik ishal. Masanın ardında psikiyatr bir form dolduruyordu. O nedir? Nakil talebiniz. Ben tımarhaneye mi gidiyorum? Psikiyatr hafifçe gülümsedi. Henüz o durumda değilsiniz. Öyleyse ne? Müdürden sizin YKM statüsünü alınmanızı talep ettim. Yüksek korumalı mahkum. Bunu lütuf olarak mı görüyorsunuz? Şimdilik sizi korumanın tek yolu. Bu kısaltmanın ne anlama geldiğini biliyordu. Hücre değişiklikleri, sürekli arama ve yoklama, her an gözetim altında tutulma. Diğerlerinden korunmuş olacaktı ama bu durum çalışmasına en ufak bir kolaylık sağlamayacaktı. Dört duvarına doğru yürümeye başladı. Bu işten elde ettiği tek şey tutukluluğunun daha da sıkı bir hale gelmiş olmasıydı. Ayrım sonu sayfa 477. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bluetooth. Bluetooth. Messenger. Messenger. Knox. Knox. Leon Blum. Leon Blum. Le Figaro. Figaro. Le Monde. Monde. Le Parisien. Parisien. Chaos. Chaos. Nix. Nyks. Erebos. Erebos. Uranos. Uranos. Gaia. Gaia. Kronos. Kronos.